Siber'in günlüğü.
Siber'in günlüğünden herkese iyi haftalar. Ben Kerem. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Geçen hafta beni yataklara düşüren virüsler bu hafta Tuğba'yı hedef almış olacak ki kendisi maalesef hasta, aramızda değil. Kendisine buradan çok geçmiş olsun diliyorum ve haberlerime geçmek istiyorum. İki haberden bahsedeceğim bugün. Öncelikle Türkiye tarafından başlayalım. Türk hacker gruplarından başlayalım. Burada iki tane gruptan bahsedeceğim. Birincisi 6 Ocak'ta Hunter Hackett isimli bir Hollandalı bir güvenlik şirketinin yazısıyla tekrar gündem oldu. Grubun adı Sea Turtle. Bu son bilinen adı. Biliyorsunuz her şirket araştırmasını yaparken başka başka yeni yeni isimler koymayı çok seviyor bu hacker gruplarına. Daha önceki isimleri de bu grubun Cosmic Wolf, Marble Dust, Teal Kurma, UNC1326, Silicon ve son olarak da Sea Turtle ismi verilmiş, deniz kaplumbağası. 2017'den beri aktif olduğu düşünülüyor bu grubun ama ilk defa 2019'da Cisco Talos'un bir yazısıyla gündeme gelmişler. Ama 2017'den beri daha çok DNS hijacking yöntemini kullanarak, yani domainlerin DNS kayıtlarını manipüle ederek o siteye gelen ziyaretçileri çeşitli zararlı sitelere yönlendirip oradan da şifrelerini çalmak ya da virüs bulaştırmak tarzı ataklar yapmayı seven bir gruptu bu. Ve yıllar boyunca, o ilk yıllarda daha çok bu DNS hijacking yöntemiyle oldukça başarılı olmuşlar. Hedefleri de daha çok Türkiye'de, Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'daki bazı ülkelermiş. 2021'de çıkan bir Microsoft raporunda ise biraz daha tanımlamışlar bu grubu. Demişler ki Türkiye lehine istihbarat edinmek için harekette bulunan bir grup bu demişler. Ve daha çok Ermenistan, Kıbrıs, Yunanistan, Irak ve Suriye'deki telekom ve IT, büyük IT gruplarını hedef alıyorlar diye tanımlamış Microsoft. Silicon ismini verdiği bu gruba. Aralık 23'te geçen ay PwC, PricewaterhouseCoopers'ın bir raporunda ise bu grubun kullandığı, son senelerde kullandığı bir aracı detaylı incelemişler. Snappy TCP ismini verdikleri, Unix için yazılmış bir reverse shell ve komut çalıştırma, işte bulaştığı server'ı, sunucuyu yönetilmesini sağlayan bir araç kullanıyormuş bu grup. O Snappy TCP aracının detaylı bir incelemesi var. Ve bu hafta çıkan yeni raporda da, işte Hunt and Hackett dediğim Hollandalı grubun yayınladığı raporda da bu aracın bir saldırı içinde nasıl kullanıldığını örneklemişler ve grubu tanımlayan başka başka detaylı teknik detaylar vermişler. Hunt and Hackett'in tanımlamasına göre hedefler daha çok burada Avrupa ve Orta Doğu'daki devlet organları, telekom şirketleri, internet sağlayıcılar, IT ve medya şirketleri, ekstra olarak da özellikle PKK terör örgütünün hedef alındığını incelemişler, söylemişler burada. Bu grubun motivasyonunun daha çok hani politik ve ekonomik fayda sağlayacak bilgilerin, istihbarat bilgilerinin çalınması, elde edilmesi olarak tanımlamışlar. Bunu ekliyorum çünkü bir sonraki göz atacağımız grupta biraz farklı bir motivasyon var mesela. Ve bu grubunda Sea Turtle'ın evasive techniques dediğimiz, hani yaptıkları saldırıların yakalanmaması için özellikle tekniklerini geliştirdikleri konusunda bir not düşmüşler. Bu bahsetmek istediğim ilk gruptu, Sea Turtle. İkincisi ise 9 Ocak'ta bu sefer Securonix isimli bir güvenlik şirketinin web sitesindeki incelemesinde adı geçiyor. Returgents, daha doğrusu RE diyez işareti ve Turgents isimli bir kod adı vermişler. Bu grubun motivasyonu bu sefer politik bir amaçları yokmuş, sadece finansal gelir amaçlı. Zaten örnek verdikleri saldırıda da bunu göreceksiniz. Hedefleri daha çok Amerika'daki, Avrupa Birliği'ndeki ve Latin Amerika'daki şirketlermiş. Ve saldırı yöntemleri tamamen Microsoft SQL veri tabanlarına giriş yapılıp oradan komutlar çalıştırarak sunucuları ve şirketi ele geçirmek. Yani tamamen bir Microsoft SQL Server üzerine kurulu bir yöntemleri varmış. Zaten biraz da bunu inceleyince gördüm ki yani Temmuz 2023'te Palo Alto şirketinin Unit 42 diye bir ünitesi vardır. Hani daha çok böyle red team tarzı ileri saldırılar yapan ve incident response konusunda da inceleme raporları sunan. O grubun geçen sene yayınladıkları bir rapora göre bu SQL serverlar üzerine yapılan saldırılarda %174'lük bir artış varmış son senede. Dolayısıyla oldukça fazla hedef alınan bir ortam SQL server. Saldırı etapları da şöyle. Öncelikle bu SQL server'ın brute force yöntemiyle bir şifresi bulunuyor. Daha sonrasında o şifreyle giriş yapılan kullanıcı üzerinden XPCMD shell, command shell isimli bir prosedür, bir komut vardır SQL server'larda ve bu komut son derece tehlikelidir. Ben bildim bileli ne zaman SQL server test yapsam 15 sene önce de böyleydi. Geçen ay yaptığım bir testte de böyleydi. Tamamen silinmesi gereken bu prosedür maalesef hala bulunuyor ya da aktive edilebilir pozisyonda oluyor başka komutlar çalıştırarak. Ve bu komut SQL Server üzerinde açık bulunursa saldırganlar bunu kullanıp bu sefer veri tabanı üzerinde değil arkasında çalışan işletim sistemi üzerinde kod çalıştırabiliyorlar. Bu saldırganlar da aynen bunu yapıyorlar. İşte şifresini bulup kullanıcıyla giriş yaptıktan sonra XP Command Shell ile sistem üzerinde komutlar çalıştırıp PowerShell komutları çalıştırıp Cobalt Strike isimli meşhur bilindik zararlı yazılımı yüklüyorlar. Bir süre bununla oyalandıktan, işte bilgiler edindikten sonra AnyDesk isimli uzaktan yönetim yazılımına geçiyorlarmış, onu kullanıyorlarmış. Cobalt Strike ve AnyDesk'i kullanarak da bilindik güvenlik araçları vardır. Minikat gibi, PSX gibi. Bunlarla çeşitli işte şifre çalmalar vesaire vesaire yaptıktan sonra da sıkıldıkları zaman da hadi bakalım deyip bir sonraki aşamaya ransomware fide yazılım aşamasına geçip Mimic isimli bir fide yazılımı yüklüyorlarmış. Daha sonra da bilindik fide yazılım senaryosuna dönüşüyor. İşte fide isteyerek kendilerine finansal gelir elde etmeye çalışıyorlar. Daha önce çaldıkları bilgilerle de muhtemelen fidye isteklerini güçlendiriyorlar ya da şantaj yapıyorlar bir şekilde. Bir başka enteresan noktada bu raporda gördüğüm saldırganların aslında hani yöntemleri başarılı olsa da kendilerini saklama konusunda çok dikkatli olmadıkları, yaptıkları incelemede bir sürü Türkçe yorumlar, kodlar, isimler, adresler vesaire bulmuşlar. Tam nasıl buldukları konusunda bir detay yok ama izlerini silme konusunda o kadar başarılı olmadıkları yönünde bir takım ipuçları var. Bu grupların Türk olduğu konusunda kesin bir bilgi yok ama Türkiye'ye yönelik yani Türkçe tekstler var, Türkiye ile alakalı gruplarla ilgili saldırılar var. Dolayısıyla Türkiye'den olduğu düşünülüyor. Türkiye tarafına biraz göz attıktan sonra şimdi ikinci ve son haberime geçmek istiyorum. O da dikkatimi şu yüzden çekti. iPhone'lara yapılan hatta genel olarak Apple dünyasında yazılan exploitların belki günümüze kadar gördüğümüz en başarılı, en kompleks ve başarılı örneği diyebiliriz buna. Tam 4 tane güvenlik açığının zero-day'in, yani daha önce Apple'la paylaşılmamış, yeni bulunan 4 tane güvenlik açığının birlikte harmanlanıp kullanılıp bir exploit halinde saldırıda kullanılmasından bahsediyoruz. Rus güvenlik şirketi Kaspersky'nin raporuyla ortaya çıktı bunun detayları. Ve Kaspersky'nin belli kendi bazı çalışanlarına da bulaştırılmış bu virüs. Onlara karşı da kullanılmış. iOS ve 16.2 versiyonuna göre yani oldukça güncel bir versiyona kadar çalışabiliyormuş bu saldırı zinciri. Tam bir zincirden bahsediyoruz. Yani saldırının başlangıcı aslında size gelen, telefonunuza gelen bir iMessage mesajı ve o mesajda olan bir eklenti. Siz aslında o mesajı görmüyorsunuz, hiçbir uyarı almıyorsunuz ama o mesaj size geldiği anda bu 4 açığın birlikte kullanılması sonucunda telefonunuz, cihazınız tamamen saldırganların eline geçiyor. Root seviyesinde yani en yüksek olabilecek yetkiyle telefon üzerinde komutlar çalıştırılabiliyor. Başka zararlı yazılımlar yüklenebiliyor. Uzaktan kod çalıştırma imkanı veren bir şeyle başlıyor. CVE ile başlıyor. CVE 2023-41990 bakmak isterseniz. Daha sonrasında bir privilege escalation dediğimiz yetki yükseltme exploit'i var. JavaScript ile yazılmış. Yaklaşık 11.000 satırlık bir kod söz konusu. O çalıştırılıyor. Yetkisi yükseltiliyor. Daha sonra içinde bir Safari exploit'u var. Ondan sonra da bir kernel exploit'u var. Ve bunun sonucunda da root seviyesinde yetki kazanılıyor. Yani her biri, bir de şunu ekleyeyim. Bu açıklardan biri bir hardware donanımsal bir güvenlik önleminin de üstesinden geliyor. Ve bu aslında hani biraz bunu özel kılan, daha önce pek görülmemiş bir şey. Hani yazılımsal güvenlik önleminden ziyade donanımsal bir güvenlik koruması var. Apple'ın entegre ettiği ve bunu da aşıp bir takım saldırılar yapıyor. Dolayısıyla 4 tane son derece kompleks güvenlik açığının, exploit'in bir araya gelip sizin haberiniz olmadan cihazınızı ele geçirebildiği bir exploit'tan bahsediyoruz. Diğer korkutucu şey de aslında bu sadece iOS, sadece iPhone için değil. Yani Mac'lerde, iPad'lerde, Apple Watch'larda, Apple TV'lerde de çalışan bir exploit'lerden bahsediyoruz. Yani Kaspersky'nin de tanımladığına göre ve benim de gördüğüm kadarıyla bugüne kadar görünmüş en kompleks, en gelişmiş exploit'tan bahsediyor olabiliriz demişler. Ben de katılıyorum bu yoruma. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. İnşallah haftaya kimsenin hasta olmadığı bir programla ikimiz de karşınıza çıkabiliriz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güvenli günler diliyorum. Hoşçakalın.